canlılık, bedelini ölümle ödediğimiz müthiş bir ayrıcalık. İlkel insanla modern insanın belki de en önemli ortak noktası ölümden duydukları korkudur. Tıpkı bugün olduğu gibi geçmiş zamanlarda da yaşlılığı geciktirmeye çalışan çok fazla girişim vardır. Ama Romalı ünlü düşünür Seneca bundan 2000 yıl önce insanlığın tüm bu girişimlerine kesin bir cevap vermişti. Çünkü kendisine göre yaşlılık tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktı. Peki gerçekten öyle mi? Yani ne yaparsak yapalım, yaşlanmak ve sonucunda ölmek zorunda mıyız? Aslına bakarsanız ömür uzatma konusunda çok kritik gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Evet, şu an için ölmeye devam ediyor olsak da işler ileride ciddi şekilde değişebilir. Kim bilir, belki de bundan sadece 100 yıl sonrasında doğacak olan insanlar geçmişi tanımlarken eskiden insanlar ölecek kadar ilkellermiş diye bir cümle kurabilirler. Yeni serimizde yeryüzünün en gizemli meselesini detaylı bir şekilde ele alacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Ölümün felsefesini anlayabilmek için önce yaşamı anlamalıyız. Şimdi biyolojik olarak canlılığın en küçük birimi hücredir. Peki hücreye canlılık özelliğini katan tam olarak nedir? Eğer hücrenin içeriğine bakarsak çekirdek, sitoplazma, bir takım organeller ve hücre zarı görürüz. Normalde her biri cansız kabul edilen tüm bu materyal nasıl olur da bir araya geldiğinde canlı bir birim oluşturur? Peki böyle bir durumda hücreyi öldürecek olan şey tam olarak nedir? Gelin cansızlıktan canlılığa geçişin gizemli kapısı olan hücreye daha yakından bakalım. Fotoğrafta gördüğünüz kişi ünlü Fransız cerrah Alexis Carrel. Özellikle organ nakli konusunda yaptığı öncü çalışmalar sayesinde 1912 yılında çok genç yaşta Nobel Tıp Ödülünü kazanmış önemli bir bilim insanı. Fakat şu an kendisinden bahsetmemin nedeni hücrenin ölüm ve yaşam olaylarına duyduğu yakın ilgisinden kaynaklanmakta. Alexis Carrel bu merakı yüzünden 17 Ocak 1912 yılında ilginç bir deney başlattı. Embriyo halindeki bir civcivin kalbinden aldığı hücreleri bir petri kabına yerleştirdi. Normalde doku ya da organdan ayrılan hücrelerin cam bir kap içinde kontrollü şartlar altında yetiştirildiği bu ortamlara hücre kültürü diyoruz. Aslına bakarsanız tıpkı akvaryumda balık beslemek gibi. Bu hücreler için doğru ortamı oluşturur ve besinlerini verirseniz uzun bir süre yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Carrel'in bizimle paylaştığı bilgilere göre hücre kültüründeki embriyo kalp hücreleri 20 yıl boyunca yaşamaya devam etmiş. Bu bir tavuğun ortalama yaşam süresinin yaklaşık 2,5 katı daha uzun bir süreye karşılık gelmekte. Carrel bu gözlemi sonucunda bilim dünyasının ortasına çok ilginç bir iddia bıraktı. Kendisine göre omurgalı canlılara ait hücrelerin bölünme ve yaşama potansiyelinin bir limiti yoktu. Yani bir hücre uygun ortam sağlanırsa sonsuza kadar yaşayabilirdi. Baktığınızda yaklaşık 30 trilyon hücreden meydana gelen bir canlı olduğumuz için hücrelerin yaşam süresi biz fanileri doğrudan ilgilendiren bir mesele. Peki gerçekten de bir hücre sonsuza kadar yaşayabilir mi? Eğer böyle bir şey mümkünse bu durumda bizim de ölmeme ihtimalimiz olabilirdi. Fakat 1961 yılına geldiğimizde Amerikalı anatomi uzmanı Leonard Hayflick bu umutları adeta toprağa gömmüştü. Çünkü insan fetal hücreleri üzerinde yaptığı çalışmalarda hücrelerin belirli bir süre bölünüp çoğaldıktan sonra ölmek zorunda olduğunu göstermişti. İncelediği hemen her hücre 9 aylık süre içerisinde yaklaşık 50 kere bölündükten sonra ölmüştü. Yani bu hücreler sanki üzerlerinde bir sayaç varmış gibi belirli bir sayıya ulaştıklarında durmuşlardı. Bu keşif sonunda hücrelerin maksimum bölünebilme sayısı Hayflick limiti olarak adlandırılmıştır. Aslına bakarsanız Hayflick ilginç bir şey daha keşfetmişti. Ortam şartlarını değiştirdiğinde bölünme sayısı sabit kalmasına rağmen hücrelerin yaşam süresi değişmekteydi. Örneğin bu hücreleri soğutucuya koyduğunda hücrelerin bölünmesinin yavaşladığını, hatta çoğu zaman durduğunu görmüştü. Ama hücreleri tekrar normal sıcaklıktaki bir ortama koyduğunda hücreler sanki nerede kaldığını hatırlamış gibi yeniden bölünmeye başlamıştı. Bu müdahale canlılık sürelerini bir miktar uzatsa da bölünme sayısı asla değişmemişti. Hücre yine aynı sihirli sayıya ulaştığında bölünme bir anda durmuştu. Yani ne yapılırsa yapılsın hücre bölünme sayısında bir sınır vardı. Zaten sonrasında yapılan araştırmalar bize Hayflick limiti ile ömür uzunluğu arasında bir ilişki olduğunu da göstermiştir. Örneğin yaşam ömrü 2-3 yıl olan farelerde bir fare hücresinin hayflik limiti 14-28 arasında değişirken ortalama 100-150 yıl civarında yaşayan Galapagos kaplumbağalarında bu limit 110-125 arasında değişmektedir. Hayflik limitinin keşfi çok önemli bir başka sorunun doğmasına neden oldu. Hücrelerin sadece belirli bir sayıda bölünmesine neden olan kısıtlama tam olarak neydi? İşte burada karşımıza telomer dediğimiz yapılar çıkmakta. Yani ölümsüzlüğün sırrının saklandığı yegane yer. Söz konusu fizyolojik olaylar olduğunda her hücrenin bir son kullanma tarihi vardır ve bunu da belirleyen telomerlerin uzunluğudur. Normalde hücrelerin neredeyse hepsinin merkezinde çekirdek adlı bir yapı vardır ve bu yapının içinde kalıtsal materyalimiz olan DNA yer alır. Birbiri üzerinde sarmal bir şekilde dolanan DNA zinciri çok fazla sayıda katlantılar yaparak kromozom denilen yapıları oluşturur. Kromozomların uç kısımlarında DNA iplikçiklerinin dağılmasını önleyen telomer adında koruyucu yapılar bulunur. Aslına bakarsanız bu yapılar ayakkabı bağcığının ucundaki plastik parçalar gibi işlev görür. Nasıl ki bu plastik yapılar bir sürü ince iplikçikten oluşan kalın bağcığın bütünlüğünü koruyorsa, telomerler de benzer bir mantıkla kromozom içindeki DNA iplikçiklerinin dağılmasını engeller. Normalde hücre bölünmesi sırasında genetik materyal kendisini kopyalarken kromozom uçlarındaki telomerlerden minik bir parça kopar. Doğal olarak hücre her bölündüğünde kopan parçalar nedeniyle telomerlerin boyu kısalacaktır. Nihayetinde belirli bir sayıda bölünme sonrasında telomerler o kadar kısalır ki artık kopan son parça bizzat kendisi olur. Böylece geriye kromozomların bütünlüğünü koruyacak bir yapı kalmadığından hücreler artık bir daha bölünemeyecek hale gelir. İşte Hayflick'in zamanında tespit ettiği bu limit telomerlerin kısalarak yok olmasından kaynaklanır. Telomerleri kısalarak yok olduktan sonra bir hücreye ne olacağı çok kritik bir sorudur. Ölümsüzlüğü aradığımız yolculukta bu soruyu zaten başlı başına ele alacağız. O nedenle şimdilik aklınızın bir kenarında dursun. Bildiğiniz üzere vücudumuzda bölünmeyen ya da çok az bölünen hücreler de var ama genele baktığımızda birçok hücre işlevini daha etkili yapabilmek için bölünmek zorundadır. Tam burada asıl sorulması gereken soru şudur. Her bölünmede kısalan bu telomerleri korumanın hiç mi yolu yok? Yani bu parçaların azar azar kopmasına öylece seyirci mi kalacağız? 2009 yılında bir grup bilim insanı hepimiz açısından hayatı önem taşıyan bu soruya bir cevap bulmayı başararak telomeraz adında bir enzim keşfetmişlerdir. Peki kendilerine Nobel ödülü de kazandıran bu enzim tam olarak ne yapmaktaydı? Çok basit. Bu sihirli enzim mucizevi bir şekilde telomerlerin boyunu uzatıyordu. Bu mükemmel keşif ile var olduğu günden bu yana ölümsüzlüğün formülünü arayan insanlık için nihayet bir umut ışığı doğmuştu. Artık geriye yapılması gereken tek bir şey kalmıştı. Sonuçta telomeraz adlı enzim telomerlerin boyunu uzatıyorsa, hücrelerimize gerekli miktarda telomerazı dışarıdan verirsek, bölünme eylemi hiçbir zaman sona ermeyeceğinden hücrelerimiz tam anlamıyla sonsuza kadar yaşayabilirdi. Harika bir şey değil mi? O zaman kaç paraysa alalım telomerazı, bol bol kullanalım. Şimdi denklemi böyle kurduğunda her şey çok basit gibi gözükse de buradaki matematiksel eşitliği bozan çok önemli biyolojik bir detay var. Aslına bakarsanız telomeraza boşu boşuna para vermenize gerek yok. Çünkü bazı hücrelerimiz zaten kendi kendine telomeraz aktivitesini artırabilmekte. Üstelik bu hücreler bu yetenekleri kazandığı anda sonsuza kadar yaşayabilecek olan ölümsüz hücrelere bile dönüşebiliyor. Baktığınız zaman mükemmel bir sonuçmuş gibi gözükse de aslında bu hücreleri insanlık olarak yıllardır çok iyi biliyoruz. İçinizdeki bir grup hücrenin ölümsüzlüğe kavuşması ne yazık ki uzun vadede sizi öldüren bir fenomene dönüşüyor. Bizler buna kanser diyoruz. Kanser hücreleri Hayflick limitini umursamayan, sürekli bölünebilme yeteneğine sahip ölümsüz hücrelerdir. Doğal olarak kendisini besleyecek kaynağa ulaştığı müddetçe yaşamaya ve çoğalmaya devam ederler. Ama kısa sürede o kadar büyük sayılara ulaşırlar ki normal sağlıklı hücrelere gitmesi gereken besin ve maddelere el koyarlar. İşte bu durum ilgili organın işlevini kaybetmesine ve kişiyi ölüme götürecek olan sürecin başlamasına neden olur. Hatta bu gerçeği gören bilim insanları kanserle mücadelede telomeraz aktivitesini baskılayan ilaçlar kullanmayı bile düşündüler. Ne garip değil mi? Bizi ölümsüzlüğe götürmesi gereken yolun doğrudan ölümle sonlanması, hayatın derin ironi anlayışından başka bir şey değil sanırım. Bu açıdan baktığımızda kanserin çok ilginç bir felsefeye sahip olduğunu görürüz. Doğada birçok virüs ve bakteri de benzer bir davranış modeline sahiptir. Ama bu canlıların hiçbirisinin amacı içinde yaşadığı konakçıyı öldürmek değildir. Temel hedefi bu canlının tüm olanaklarını kullanarak maksimum sayıda çoğalmak, ardından bu süreci devam ettirebilecekleri yeni bir canlıya bulaşmaktır. Çünkü bulaşmayı başarabilmek için yine konakçı canlının yardımına ihtiyaçları vardır. Örneğin grip virüsü solunum aracılığıyla bulaşabileceği için tek yapması gereken konakçısını hapşırtacak ya da öksürtecek mekanizmaları devreye sokmaktır. Diğer taraftan kuduz virüsü kan ya da tükürükle bulaşabildiği için konakçısının sinir sistemini manipüle ederek diğer canlıları ısırmasını sağlar. Doğal olarak virüs ya da bakteriler açısından geride bıraktıkları konakçının başına neler geleceği zerre umurlarında değildir. Ama çoğalırken ve de bulaşırken konakçı yaşamak zorundadır. Unutmayın, ister bir virüs olsun ister bir pankreas hücresi. Biyolojik olarak her canlının bir yaşam stratejisi vardır. İşte kanser hücresinin felsefesi tam bu noktada diğerlerinden net bir şekilde ayrılmaktadır. Bulaşıp gidebileceği yeni bir vücut olmamasına rağmen içinde yaşadığı canlıyı öldürerek dolaylı bir şekilde kendi yaşamını sonlandırır. Kim bilir, belki de kanser denen şey sonsuz yaşama ulaşmış bir hücrenin can sıkıntısı nedeniyle intihar etmek istediği biyolojik bir yöntemdir. Şu an bunu anlamaktan çok uzak, lakin gerçek olan bir şey var. Yıllar boyunca kanser hücrelerinden çok şey öğrendik ve ölüme karşı verdiğimiz bu uzun mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Ölümsüzlüğün peşinden gittiğimiz serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü videoda yaşlanmayı olabildiğince geciktirmeye çalışan araştırmalardan bahsedeceğiz. Hatta sıkı durun, görünen o ki yaşlanmayı tersine çevirebilecek ana fikri de yakaladık. Ama önce şu fotoğrafa bakmanızı istiyorum. Muhtemelen bu kadını daha önce görmediniz. Oysa kendisinin bedeninde bizi ölümsüzlüğe götürecek en önemli gizemlerden biri yatmakta. Öyle ki kendisi ölmüş olsa bile o parçası hala yıllardır yaşamaya devam etmekte. Henrietta Lacks 1920 yılında Amerika'da ırkçılığın oldukça baskın olduğu bir dönemde doğdu. Henüz 4 yaşındayken annesi öldü ve babası çok sayıdaki çocuklarına bakamayacağı için onları bir eşya gibi akrabalarına dağıttı. Henrietta'nın kaderine büyük babasının çalıştığı çiftlik düştü ve 9 yaşındaki kuzeni David ile aynı odaya yerleştirildi. Henrietta 14 yaşına geldiğinde daha çocukluktan çıkar çıkmaz kendi oğlunu doğurmak zorunda kaldı. Üstelik çocuğunun babası aynı odayı paylaştığı kuzeni David'den başkası değildi. Henrietta 31 yaşına geldiğinde 5. çocuğunu doğururken ağır bir kanama yaşadı. Yapılan incelemeler kadının rahim ağzı kanseri olduğunu göstermişti. Teşhis konulduktan 8 ay sonra 1951 yılında Henrietta hayatını kaybetti. Şimdi tam burada şu soruyu sorabilirsiniz. Bu kadar erken yaşta ölümle tanışan bir kadının ölümsüzlükle nasıl bir ilgisi olabilir? Cevap basit aslında. Henrietta'nın bedeni ailesi ve akrabaları tarafından toprağın içine konulduğu gün mezarlıktan oldukça uzakta bir laboratuvarda Henrietta'nın vücudundan bir parça hala yaşamaya devam ediyordu. Üstelik bu yaşam sonsuza kadar sürecekti. Henrietta'ya kanser teşhisi koyan doktor, hekimlik hayatı boyunca birçok tümör görmüş olmasına rağmen kadının rahim ağzında rastladığı görüntü daha önceki tümörlerin hiçbirisine benzemiyordu. Mor renkli ve jöle kıvamında olan tümörden aldığı örnekleri Dr. George Gay'a iletmişti. Çünkü kanser hücreleriyle özel olarak ilgilenen Dr. Gay'ın kesinlikle görmesi gereken bir örnek söz konusuydu. Mikroskopun ucundaki hücrelere şaşkınlık içinde bakan Dr. Gay, bu hücrelerin ne kadar sıra dışı olduğunu anında fark etti. Normalde insandan alınıp laboratuvar ortamında geliştirilmeye çalışılan hücre dizileri belirli bir süre sonunda ölürdü. Standart hücrelere göre daha dirençli olan kanser hücreleri de laboratuvar şartlarında yeterince uzun yaşamıyorlardı. Ama Henrietta Lacks'ın tümöründen alınan hücreler inanılmaz dayanıklı çıkmıştı ve yüksek bir hızla çoğalmaya devam ediyordu. Üstelik her geçen gün bize çok net bir gerçeği göstermişti. Bu hücrelerin kesinlikle ölmek gibi bir niyeti yoktu. Doktor Guy bu hücrelerin bunu nasıl başardığını bilmiyordu ama bilimsel anlamda önündeki büyük fırsatın farkındaydı. Ellerinin altında böylesine dayanıklı bir hücre kültürünün olması demek, çok farklı bilimsel araştırmaların hayata geçirilmesi demekti. Böylece bilim dünyası ilk ölümsüz insan hücre dizisiyle tanışmış oldu. Bu hücreler diğerlerinden o kadar farklıydı ki özel bir ismi bile hak ediyorlardı. Bunun farkında olan Dr. Guy bu çılgın hücrelere Henrietta Lacks'ın adının baş harflerini kısaltarak Hila ismini vermişti. Tam bu noktada Dr. Guy'ın aslında ne kadar kritik bir bilim insanı olduğunu belirtelim. Çünkü bu zeki adam sadece bu hücreleri keşfetmekle kalmadı. Deli gibi çoğalma yeteneği olan Hila hücrelerini hiçbir karşılık beklemeden ülkedeki birçok laboratuvara göndererek oradaki bilim insanlarının kullanımına sundu. Bu sayede herkes bu hücrelerin nimetlerinden faydalandı. Zaten Hila hücreleri kısa zamanda o kadar çok ilgi görmüştü ki bu hücreleri daha seri üretebilecek bir tesis bile kurulmuştu. Günde yaklaşık 1 trilyon adet Hila hücresi üretilip bilimin hizmetine sunulmuştu. Geçmiş kökeni ve ailesi köle olarak çalıştırılan bu siyahi kadının 31 yıllık ömrü çok zor geçmişti. Üstelik ölmesi de kölelikten kurtulmaya yetmemişti. Çünkü her gün milyonlarca Hila hücresi bilimsel amaçlar uğruna da olsa adeta köle gibi çalıştırılmaya devam etmekteydi. Hila hücreleri o kadar çok bilimsel araştırmada kullanıldı ki bugün hangi tedavi ya da keşfe baksanız bir köşesinde bu hücrelere rastlama ihtimaliniz çok yüksek. Bir dönemin trajedilerinden biri olan çocuk felcinden tutun kromozomlarla ilgili öğrendiğimiz bilgilere kadar binlerce keşif bu hücrelerin sağladığı kolaylık ve imkanlar sayesinde gerçekleşti. Öyle ki bilim insanları bu hücrelerin bir kısmını uzaya bile gönderdi. Hatta telomeraz enziminin keşfinde yine bu hücreler karşımıza çıkmakta. Ölümsüzlükle ilgili çıktığımız bu yolculukta Henrietta ve Dr. Guy'a özellikle değinmek istedim. Çünkü şu an sahip olduğumuz birçok gelişmeyi bu iki özel insana borçluyuz. O zaman hazırsanız asıl konumuza girelim. Yaşlanmayı önleyebilir miyiz? Birinci bölümde detaylı bir şekilde anlatmıştım. Her hücrenin bölünme sayısı belliydi ve o sayıya geldikten sonra artık bir daha bölünmüyordu. İşin garip tarafı bu hücreler bildiğimiz anlamda ölmüyordu da. Bunları bir çeşit zombi hücreler gibi düşünebilirsiniz. Bu hücreler zaman içinde birikip sağlıklı dokulara ciddi zararlar verirler. Özellikle yaşlılıkta karşımıza çıkan diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları gibi durumlarda bu zombi hücreler kritik rol oynar. Peki bu aşırı yaşlı zombi hücreleri ortadan kaldırsak ne olurdu? Şu çalışmada fareye yapılan genetik müdahale ile yaşlı hücreler ortadan kaldırıldı ve inanılmaz bir şey oldu. Müdahale edilen farelerdeki tüm organların aynı yaştaki diğer farelere göre daha iyi çalıştığı gösterildi. Peki deney ekibi bunu nasıl başardı? Her bir yaş hücreyi tespit edip onları tek tek öldürdüler mi? Söz konusu milyarlarca hücre olduğundan elbette böyle bir şey yapmak imkansız. Deney ekibi çok daha zekice bir plan geliştirdi. Normal şartlarda vücudumuzdaki hücreler zarar gördüklerinde intihar etmeye programlıdırlar. Bu çok önemli bir güvenlik tedbiridir. Çünkü hasarlı hücrenin var olan sistemi bozma ihtimali olduğundan bu fedakarlığın yapılması elzemdir. Fakat yaşlanmış hücrelerde bu mekanizma çalışmaz. Çünkü bu hücreler intihar programından sorumlu proteini bile üretemeyecek kadar yaşlılardır. İşte bilim insanlarının aklına gelen müthiş fikir buydu. Acaba intiharla ilgili proteinleri dışarıda üretip daha sonra yaşlı hücrelere verseydik, onları intihar etmeye ikna edebilir miydik? 2016 yılında yapılan bu araştırmada intihardan sorumlu protein farelere dışarıdan enjekte edildiğinde inanılmaz bir şey gerçekleşti. Farenin vücudundaki yaşlanmış zombi hücrelerin %80'i bu protein sayesinde intihar etti ve sağlıklı hücreler bu uygulamadan hiçbir zarar görmedi. Uygulanan bu protein tedavisi sayesinde yaşlı fareler hem daha sağlıklı hale geldi hem de yaşlılıktan dolayı kılları dökülmüş birçok farede kılların yeniden uzadığı görüldü. O zaman ilk müdahalemizi cebimize koyalım. Ne yaptık? Aşırı yaşlı zombi hücreleri ortadan kaldırarak sistemde yaratacakları bozulmaları önledik. Bu durumda bizim için tehlikeli olacak bir diğer hücre grubu yakın zamanda yaşlanan hücreler olacaktır. Peki bunlar için ne yapacağız? İşte tam bu noktada karşımıza nikotinamid adenin dinükleotit dediğimiz bir madde çıkar. Normalde hücre içinde her saniye bir sürü kimyasal reaksiyon gerçekleşir ve bu reaksiyonların hatasız oluşması çok önemli. İşte NAD dediğimiz koenzim bu reaksiyonların hatasız gerçekleşmesini sağlayan kritik bir madde. Doğal olarak eksikliğinde bir sürü sorun ortaya çıkar. Tahmin edeceğiniz üzere yaşlandıkça hücrelerimizdeki NAD miktarı azalmakta. Mesela 50 yaşına gelmiş bir insan 20 yaşında sahip olduğu NAD miktarının neredeyse yarısını kaybetmiş oluyor. İşte NAD'da meydana gelen bu azalma başta Alzheimer olmak üzere birçok hastalığın gelişmesinde kritik rol oynuyor. Üstelik tam bu noktada çok daha büyük bir sorunumuz var. Çünkü NAD'ı hücreye dışarıdan sokamıyoruz. Sahip olduğu yapı bu geçişe izin vermiyor. Fakat çılgın bilim insanları bu sorunu da çözmeyi başardılar. Üstelik insanlık tarihi açısından çok eski bir taktiği kullanarak bunu yaptılar. Yüzlerce yıl önce Troya şehrinin surlarını aşamayan Odysseus'un şehre gizlice girmek için tahtadan yaptırdığı Truva atındaki mantığı NAD'ı hücreye sokabilmek için kullandılar. 2016 yılında yayınlanan bu araştırmada bilim insanları ilginç bir madde tasarladı. Tıpkı Truva atında olduğu gibi bu mucize madde hücre içine rahatça girebilmekte ve girdikten hemen sonra içeride NAD'a dönüşmekteydi. Peki hücrelerde azalan NAD'ı yerine koyduğumuzda ne oldu? Farelerde ortaya çıkan sonuçlar gerçekten müthişti. Hücrelerindeki DNA onarımları artan fareler hem dış görünüş açısından daha genç gözüktüler hem de ömürleri bir miktar uzamış oldu. O zaman NAD'ı da cebimize koyalım. Şimdi size insanlarda yapılmış çok önemli bir çalışmadan bahsedeceğim. 2020 yılının Kasım ayında yayınlanan bu araştırma ne yazık ki o dönem hepimizin başına bela olan COVID-19 yüzünden yeterince duyulmadı. Ama ortada muazzam bir sonuç var. 64 yaş üzerindeki gönüllülerin katıldığı bu çalışmada katılımcılara hiperbarik oksijen tedavisi adı verilen bir uygulama yapıldı. Bu uygulama kapsamında yaşlı katılımcılar tam 3 ay boyunca haftada 5 gün olacak şekilde günlük 90 dakika süreyle özel basınçlı odalarda oturarak saf oksijene maruz bırakıldılar. Baktığınız zaman içinde yüksek basıncın ve saf oksijenin uygulandığı bir odada sadece oturmaktan bahsediyoruz. Peki sonuç ne? Deneye katılan yaşlı kişilerin telomer boyları ortalama %20 oranında arttı. Bu gerçekten inanılmaz bir sonuç. Hatta bununla da sınırlı kalmadı. Sağlıklı hücreler arasında biriken yaşlı zombi hücreler açısından %37 oranında bir azalma söz konusuydu. Muhtemelen bu oranlar size pek bir şey ifade etmeyeceğinden şöyle anlatalım. Katılımcıların sahip olduğu hücreler adeta 25 yıl gençleşerek 40'lı yaşlardaki hallerine eşdeğer bir durum ortaya çıktı. Bunun ne anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? Sadece özel bir odada oturmakla hücresel düzeyde gençleşen yaşlı insanlardan bahsediyoruz. O zaman toparlayacak olursak gelin elimizde neler var ona bakalım. Tıp alanında meydana gelen gelişmeler sayesinde son 100 yılda ortalama insan ömründe yaklaşık %20 oranında bir artış söz konusu. Bu zaten tamam ama yetersiz. Çünkü insan hücrelerindeki Hayflick limitinin 50 ile 60 arasındaki bölünme sayısının yaklaşık 100 ila 150 yıl arasına karşılık geldiğini biliyoruz. Yani baktığımızda zaten normal hücresel limitlerimizin altında bir ömür uzunluğuna sahibiz. İşte yaşlı hücrelerin ortadan kaldırılması ve NAD tedavisi bu noktada limitleri zorlayacak gibi gözüküyor. Şimdi muhtemelen birçoğunuz 90 yaşından sonra elden ayaktan düşmüş bir şekilde yaşasam ne olacak ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama zamanı geldiğinde bu sorunu da aşacağız. Hatta 2023 yılının Ocak ayında bununla ilgili devrimsel bir çalışma yayınlandı. Bu araştırma bize yaşlanmayı nasıl tersine çevirebileceğimizi anlatıyor. Buna göre DNA'mızdaki epigenetik talimatlara müdahale ettiğimizde İşler hayal bile edemeyeceğimiz noktalara varabilir. Bu fikre göre vücudumuzda gerçekleşen tüm fizyolojik olaylarda rol oynayan genlerin yedek genç bir kopyası bulunmakta ve bu kopyaları yeniden programlayıp başlattığımızda işler fantastik bir hal alacak.